A9 ekranlarından merhabalar sayın izleyicilerimiz. Hayata dair programımızda Erkan Sayhan'la birlikte konuğumuz Sayın Mehmet Sevigen. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz.
Evet teşekkür ederiz. Bizi ofisinizde ağırladınız programımız için.
Burası sizin yeriniz sayılır. Canlar atılır
sağ olun.
Diye.
Sağ olun. Teşekkür ederiz. Efendim Sayın Sevigen yılın siyasetçisi seçilmiş önemli devlet adamlarımızdan biri. 3 dönem milletvekilliği ve devlet bakanlığı yapmış. Güzide bir insan. Memleketimizin Anadolu'nun yetiştirdiği halkımıza hizmette hakikaten yarışmış. Önemli bir siyasetçi. Çok yönlü bir insan tabii. Gençliğinizde Vefa Lisesi'nde okuduğunuzu biliyorum. Vefa tabii sizin için hatıralarla dolu. Doğru. Bir lise olmakla birlikte Vefa'nın aynı zamanda tabii bizim için ifade ettiği bir bozası güzel tabii Vefa'nın ünlü ve sportif faaliyetleriyle de meşhurdu Vefa.
Bir zamanlar.
Evet, evet. Siz de bu sportif faaliyetlerde hem profesyonelliğe kadar gitmiştiniz yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. Nasıldı
her o? Her şeyi biliyorsunuz zaten.
Futbol.
Çok kısaca. ben 4 dönem milletvekili oldum. Bir dönem Demokratik Sol Parti'den seçilmiştim. Tercihle. O zamanlar biliyorsunuz 91'de hem parti oy veriyordunuz hem partinin içindeki herhangi bir adaya iki kat aday vardı. Evet. Ve tercihle Türkiye'de en yüksek oy alanlardan bir tanesiyim. Evet. Üç ilçe vardı. İp, Bayrampaşa, Gazmanpaşa. Partinin aldığı oyun %15'ini aldığın zaman üst tura çıkıyordum. Biz iki arkadaş çıkmıştık. Bir benle Hüsamettin Özkan çıkmıştık. Yedi kişiydik. O zaman DSP'den seçilmiştim. İşte Tayyip Bey'in seçilemediği, yani seçilip de 9 gün mazbat alıp sonra Mustafa Baş'ın tercihiyle Tayyip Bey'in üstüne geçtiği seçimdi o. O zaman hatırlarsınız 90'lı evet, seçimlerini. Öyle bir anımız da var Tayyip Bey'le. Beraber il başkanlığı yaptık, beraber çalıştık. Çok uzun süre. Çok iyi başkanıydık. Türkiye'de iz bırakanlar Tayyip Bey de çok başarılıydı.
Evet.
İl başkanlığı konusunda. Evet, evet. O da çok başarılı il başkanlığı.
Siz de öyle.
O dönemler böyle kök söktürüyorduk belediye. Ama tabii yıllar geçiyor. Bir bakıyorsunuz ki geriye dönüp ülkeniz için yaptığınız şeyler sekel kalıyor. O sizi mutlu ediyor. Hayat böyle işte.
Bakalım futbolculuğunuzu biliyorduk da biraz önce sohbet ederken ben şahsen ilk defa duydum, öğrendim. Yani yakışıklılığınız da biliniyor ama siz zamanında sanat şeyiniz de varmış yani fotoromanların olduğu dönemde öyle bir...
Vallahi çocukla ben kendimden daha yakışıklılarla röportaj yapmıyordum ama
siz işte
istisna bıraktık sizi. Tabii biz bizim muhitlerimiz çok yoksul muhitlerdi biliyorsunuz. O yörelerde yaşayan insanlar, Gazmanpaşa'da ben uzman taştarlar. Ya çocukları böyle futbolcu yaparlardı, ya şarkıcı, kızlarını ya hostes biliyorsunuz, ya sanatçı. Yani bir sınıf atlama, ya işte buradan bir kurtulayım, bu muhitten, yoksulluktan bir kurtulayım düşüncesi vardı. Bizim oralarda çok büyük futbolcular, o zaman da tabii böyle apartmanlar yok, her taraf sağ.
Evet,
çayır, bayır, her taraf tarla. O kadar çok yetişiyordu ki bizim işte Safet Sancaklılar, öbür Safet, Sedat rahmetli. Bizim hep Gazi Osman Paşa'dan yetişen Bahri, milletvekili olduğu sonra biliyorsunuz, evet. Sipahioğlu. Yani İbrahim Bolu'daki, bizim Gazi Osman Paşa'dan işte Boşnaklar'da şok olduğu için çok büyük futbolcular yetişti. Hepimiz hemen hemen çok önemli takımlarda top oynadık. Amatör olarak, profesyonel olarak. Yani şimdi çocuklar şanssız yani. Bir itmana gitmek için sabahlara kadar bekliyorlar, kira veriyorlar, futbol sahaları yok, top oynayacağı yerler yok, sokaklarda ya da apartman katlarında oynuyorlar. Böyle yetişmez tabii sporcu. O bakımdan biz şanslı dönemlerden geliyoruz. O dönemlerde. İşte dedim ya sana, ya sporcu olacaksınız, bir de biraz böyle elinize yakışık olursanız da siz göndermezsiniz. O zaman yarışmalar
var. O nasıl oldu? Yani yarışmaydı.
Tabii o zaman yarışmalar var mesela. Ses mecmuası bir yarışma açar. Adresinleriniz oraya göndersin. Boy, profil, yandan. Biliyorsunuz. O zaman Kelebek Gazetesi vardı. Biz Kelebek Gazetesi'ne göndermiştik. Rahmetli Ergün Köknar. Aynı Kenterler Tiyatrosu'nda. Final oradaydı. Önce gidiyorsunuz. Ediyorlar. 154 bin kişi arasında biz dereceye girmiştik. Menderes Samancılar daha devam ediyor bizim karakter klası için işte Adana'da. Yani böyle işte fotoğraflara gittik, geldik, çevirdik, oynadık. Yani sonra Kayseri'ye transfer olunca ben o fotoğrafın ayağı durdu. Kayseri'ye gittik top oynamaya. Hmm. Orada 1,5 yıl falan kaldık. İşte hiçbir şeyde bir baltaya sap olamadan.
Estağfurullah.
Sonra geldi siyasete.
Estağfurullah.
Siyasette işte uzun
maraton. Siyasete girişiniz nasıl oldu?
Ya ben tabii böyle insan ilişkisi çok güçlü olan. 16 yaşında ben kulüp başkanıydım, 15 yaşında. Kültür sporu kurduk amatör, 14-15 yaşında. Bir kulübün başkanıydım yani. Düşünün 15 yaşında bir delikanlı ne olacak? İstanbul Küçükköy Kültür Sporu kurduk, amatör yaptık. Hı hı. İkinci amatörden başladık. Hem top oynuyorduk orada, hem başkanlığını yapıyordum. Beşiktaş'tan Faruk diye bir arkadaşımız transfere gittim. Hakkı Baba vardı o zaman, rahmetli hatırlarsınız. Hı hı. Beşiktaş'ın çok meşhurdur. Hakkı Baba dedim, ya dedik Faruk dedik bize ver işte, o da amatörde. Dedi ki oğlum gidin dedi, idarecileriniz gelsin dedi, başkanlarınız gelsin. Siz dedi, bu yaşta gelmişsiniz dedi, böyle transfer mi oldu? Baba ben başkanım falan deyince, adam bir şaşırdı Hakkı Baba yani, Allah rahmet eylesin falan. Nasıl başkansın oğlum sen dedi, o yaşındasından dalga geçme bende falan. Yok baba vallahi işte bak ben kulübün başkanıyım falan. İyi peki dedi, böyle bedavadan. Bu kadar bizi genç görünce böyle kıyamadı. Bir iki tane Beşiktaş'tan o zaman transfer etmiştik Kültürspor'a. Hmm. Öyle başladık mahallelerde. Hmm. Sonra çocukla hayat devam ediyor. Farkında olmadan dedim ya, bu muhitlerde yaşayan insanlar böyle nereye sürükleneceğini, ne zaman nereye atılım yapacağını, her şeyden bir o sınıf atlama ihtiyacı. Ki benim babamın durumu falan çok iyiydi. Ekonomik olarak güçlüydük yani. Hmm. Ama muhitimiz çok yoksuldu. Biz yıkıcılık, inşaat malzemeleri falan satardık babamız zamanında. Fakat muhit çok yoksulunca o çarkla beraber yürümek zorundaydı. İşte kulüp başkanlığı, yöneticilik, sonra işte fotoğraman, mahallede sevilen arkadaşlar, işte gençlik, bütün cemiyetler, sosyal faaliyetlerde etkin olunca çevre ister istemez genişliyor. Askere gitmiştik. Cengiz Bey vardı o zaman, hiç unutmuyorum. Özal'ın prensleri vardı, hatırlar mısınız?
Evet.
Yurt dışından gelir giderdi. Biz de gece askerlik yapardık. Ben de çok geç gittim askere. İşte bu okul mukul fotoğrafın hikayesinden. Cengiz abi gündüz askerlik yapardı. Gece kışlaya giderdi. Gündüz gelirdi, şey gece gelirdi. Gündüz başbakanlıkta görev yapardı. Özal'ın prensleri vardı, hatırlarsınız.
Evet.
Amerika'dan gelenler. Cengiz İsrafil. Hiç unutmuyorum, Allah selamet versin. O Merkez Bankası'nın başına getirmişti birkaç tane, 5-6 kişiydi onlar.
Evet.
O söylemişti, Özal da Malatyalı'ya, hemşerim benim böyle. İşte anavatana gir, anavatana gir, yeni kuruldu, işte bak sen çok aktifsin, çok seviliyorsun filan. Ya dedi, diyordum Cengiz abi, benim babam Ecevitçi. Biz CHP'liyiz, Malatyalıyız, İnönü'den geliyoruz, bir geleneğimiz var. Biz nasıl ANAP'ta görev yaparız, o da hemşerimiz ama böyle bir babadan kalma, yani babamız bizi mahveder yani böyle. Ama böyle bir şey yaptı, kısındırıyordu bizi siyaseti. Sonra geldim ben Demokratik Sol Parti'nin Gazi Mahmut Şevçi'ye başkan oldum. İlk 87'de. Sonra bir sene sonra il başkanı oldum. Kongreli il başkanı seçildim. İki dönem il başkanlığı yaptım. İki yıl İstanbul il başkanıydım.
Gayet de genç geldin.
Tabii evet. Ben 35 yaşında bakanlık yaptım. Yani.
Evet,
sonra bir dönem sonra ben tercihle milletvekili seçildim. O çok önemli tabii. Tercihle seçilebilmek o kadar çok önemli ki.
Tabii,
büyük bir has. Ben ön seçimde de liste başı oldum CHP'de. Hı hı. Ama tercih farklı bir şey.
Evet,
halkın bütün oyları veriyor sana. 88 bin oyun, 21 bin tercihini aldım ben. 91'de.
Süper. Çok yani, büyük bir oran.
Tabii büyük, korkunç bir şey. Adam diyordu ki ya bu, ben mesela oylar sandıklar açılıyor. Bir öğretmen sandık başkanı vardı, hiç unutmuyorum. Mesela diyor ki DSP Mehmet Sevigen. Hı. DSP Mehmet Sevigen. Ya kim bu çocuk? Keşke ben de bu çocuğa verseydim. Dedim ki hocam bak ben buradayım falan dedim. Hadi lan oradan dalga geçmemiz. Yani böyle şeyler oldu. Esantaneler varmıştır. Sonra 91'de seçildikten sonra zaten 92'de CHP açıldı. O zaman birleşecektik CHP ile DSP.
Evet.
Fakat DSP'nin içindeki işte bazı arkadaşlar birleşmeyi istemiyordu. Raşan da istemiyordu. Son anda koptuk. Kopunca artık yüz göz olmuştuk. Ben de CHP'de
devam ettiniz.
Baba ocağında devam ettik.
CHP'de genel sekreter yardımcılığı yaptınız.
Parti meclisi, merkez yürütme kurulu, genel başkan yardımcılığı, genel sekreter yardımcılığı, MYK üyeliği. Yani 20 yıl çok aktif görevlerde çalıştım.
Şimdi bu çok güzel bir örnek. Yani CHP'nin şimdi de bütün Anadolu'nun o güzel özelliklerini, milli manevi değerlerini, her türlü o şeyi sahiplenmesi daha iyi olmaz mı? Daha kucaklayıcı olsa.
Şimdi tabii biz yıllardır devlet kuran bir partiyiz. Böyle devletin içerisinde devletin sahibi kim? Devletin sahibi Cumhuriyet Halk Partisi kardeşim. Öyle bakmışız. Tek partili dönemler. Biliyorsunuz yani jandarma devlet gibi. Yani o zamanlar gerçi kanun devrinde geçerli. Yani bu devrimleri yaparken Mustafa Kemal kolay mücadele etmemiş yani. Tabii. Yani kolay değil tabii. Bir günde harp devrimi yapacaksınız. Kılık kıyafet devrimi. Bunlar o kadar çok insanlara şey yapmış ki, böyle etkilemiş ki. Kolay değil bunları siz halletmeniz, mücadele etmeniz, bu devrimleri yapmanız kolay mı? Her şeyin bir kendine göre bir zorluğu var. Şimdi eleştirmek kolay. Bir günde yapar. Neyi yapıyorsunuz? O zamanlar mesela ben bir adamın milletvekili oldum. Adamı kanser ameliyatı yaptırmışız. Adamı iyileştirmiş. Adamın gittim evine, böyle diyor ki, karşıda bir resim var. Böyle fesli mesli. Dedim ki, oya devam değil mi? Dedim artık, dedim seçim yapıyoruz filan. Tabii Mehmet abi dedi, ya canım sana feda olsun dedi. Tabii vereceğiz dedi filan. Kim bu dedim, dedi ki benim dedi dayım. Ne oldu? Şehit oldu dedi. Mesela biz Trabzon'da bir yürüyüş yapıyorduk. Bir kadıncağızın sırtımızda böyle bir su küfesi, dedim ki, böyle biliyorsun Doğu ve Güneydoğu ne kadar zorsa Karadeniz'e zor.
Zor.
Ana ver de suyunu biz taşıyalım dedik. Olur ol dedi. Böyle şey hani eskiden yoğurt satanların şeyler olur diye bakraçlar böyle ellerinde büyük böyle aldık suyu yukarı kadar çıkardık. Muhammed diye bir merkez ilçe başkanımız vardı. Çıktıktan sonra dedi ki ana suyu kim taşıdı biliyor musun dedi. Kim taşıdı oğul dedi. Dedi ki milletvekili taşıdı. Hangi milletvekili oğul dedi. Dedi ki CHP milletvekili. Deniz Baykal'ın kutlu doğum haftası konuşmasından sonra buradaki bizim oyumuz 27-28'e yükselmişti o zaman. Mesela bu çarşaf açılımını biliyorsunuz ben yaptım.
Evet.
Benim arkadaşlarım sonra açılım kaldırdı. Erzurumlu Gazi Osman Paşa'da oturuyorlar. Şimdi bir aday yapacağız arkadaşımız. Bizim partiye gelmek istiyorlar. Şimdi bizi bir dinsiz gibi görüyorlardı. Ya bu dinsiz bir parti diye bakıyorlardı. Oysa benim annem hacı, babam hacıdır. Annem daha çarşaf giyer. Anam ben derdim ki 10 sene evveline kadar, anne niye çarşafını çıkarmıyorsun? Oğlum derdi, babanın kokusu geliyor derdi. Böyle bakardı. Yani biz böyle Allah'la kulun arasında ibadet. Biz tabii onu ki, böyle bir reklam aracı yapan insanlardan değiliz ama elhamdülillah Müslümanız da yani. İhtiyacımızda yerinde o bakımda. Öyle görüyoruz. Gittik oraya, salonu tuttuk. O kapalı spor salonunu. Hatta yarı parasını da ben verdim salonu. Sultan Çiftliği'nde bizim o dünya şampiyonu milletvekilimiz var diye güreşçi. Onun ismini şimdi hatırlayamadım, ismini üzülür kızar bana, çok severim. Gittik, konuşma yaptık. Ercan Karakaş, Sultan Gazi'nin adayımız olacak çocukta. Yarısını da o vermişti, o getirmişti böyle. Kadınlar başörtülü, başı açık, furkalı, kadınlar sıraya girdi. Herkese rozet takıyoruz. Rozet takıyoruz. Onun arkasından çarşaflı kadınlar da geldi. Şimdi onları da takacaksın. Yani
tabii ki.
Sen çarşaflısın diye içsen nasıl? Evine, çocukların yüzüne bakarsın, toplumun yüzüne, o parti nasıl olur? Hiç ben böyle, Atatürk böyle düşünmüyor ki.
Tabii.
Atatürk Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni besmeleyle açmış. Onun resimleri var bizde. Yani hocalarla, dualarla açmış o meclisi. Kolay değil ki. Bunları unutuyoruz biz. Yani İnsanın tüyleri diken diken oluyor böyle bunları konuştuğu zaman. Şimdi gelmiş inançlı bir kadın. İnancından dolayı örtüyor. Anlatıyorum, inancından dolayı. Ya da furkayı korunmaktan dolayı, üşümekten dolayı giyen insanların. Yok biz seni başın kapalı, başın açık. Ya benim annemin evde, gidelim anneme ne derim ben o zaman.
Değil mi?
Ve biz insanların kafasının dışıyla değil içiyle ilgileniyoruz. O beyninde ne varsa, fitne fiser yoksa, insanları hor görmüyorsa, insanlara tepeden bakmıyorsa, benim kadar sosyal demokrat, sosyal adaletçi diye görüyoruz. Yoksa bana ne, neye inanırsa inansın. Sen Hataylı partiyi alacaksın da inançlı beş vakit namazdan kadar almayacaksın. Nasıl yaşayacaksın %99'u Müslüman olan bir ülkede? Nasıl yaşayacağız? Yani körü körüne böyle, Atatürk böyle istememiş ki. Bunu da Atatürk'ün arkasına sığınarak, Kemalist düşüncenin arkasına sığınarak yapıyoruz.
Ki çok yanlış yani. Hiç.
Bana göre de çok yanlış. Yok.
Tabii ki.
Yakıştı mı bize? Yani burada evet. yaptığımız olayın sonunu getiremedik. Yani biraz sanki ki sahte yapıyoruz, gösteriş yapıyoruz ama ben inanarak yapıyordum o işi. Ve Deniz Bey'den güç aldığım için yapıyorum. Genel Başkan izin vermesi yapılabilir mi bunlar? Ve İstanbul'da bu örgütlenme hep ben yaptım. Fakat bazılarını çomak soktuk. Bazıları rahatsız oldu bundan. Hem parti içinde rahatsız oldular, hem parti dışında rahatsız oldular.
Ama söylediğiniz şey o kadar önemli ki yani birleştirici olmak çok çok önemli. Mesela sizin yaptığınız açılımlara karşı çıkanı sorgulamak lazım ne istiyorsun diye. Yani sonuçta bu çarşaflı da bu ülkenin vatandaşı, kapalı bayan da, açık bayan da, hepsi kardeşimiz, ablamız, annemiz, teyzemiz yani her çeşidi beraberiz zaten. Hiç kimse açık diye ona hani Müslüman değilsin diyemez. Kapalıya dindarlığından dolayı kimse bir şeyi de suçlayamaz. Yani siz de hani izliyorsanız mutlaka biliyorsunuzdur. Adnan Bey'in canlı yayın programlarında da en çok üstüne durduğu konulardan biri bu. Birleştirici olmak yani biz hepimiz kardeşiz. Kimse kimseyi düşüncelerinden, fikirlerinden, yaptıklarından dolayı yargılama, ona bir şey kesme yetkisine sahip değil. Biz herkese sevgiyle yaklaşırsak zaten bunlar olmaz ama mesela kalkıp da birisi bunun önüne engel oluyorsa onun başka bir amacı var demektir. O bölmek istiyor demektir, parçalamak istiyor demektir. Dediğiniz gibi yani annelerimiz, teyzelerimiz öyleyken biz onu nasıl, kim nasıl açıklayabilir ki CHP işte çarşaflı diye veya kapalı diye birisine rozet takmasa. Zaten onun için oyları belli bir yerde kalıyor bence de. Onu sizin o dediğiniz yönde ilerlese 27 de olur, 37 de olur, 47 de olur. Bütün Türkiye'yi yıkacaklar çünkü.
Böyle işte bu güçler Adnan Hoca konusunda da. Öbür konularda da çok etkin oldukları zaman yani istemedikleri bir insan kim olursa olsun bu soldan da olsun sağdan da olsun veyahut da toplumda etkinleştirilmiş insanlar bunu itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Davalar da kazanıyor. Yani adam diyor ki ya ben dizayn edeceğim kendime göre bir parti. Kim gitmesi lazım? Deniz Bey yanından işte Önder gidecek, Eşref gidecek, kim vardı koruyan veyahut da Mehmet gidecek. Temizlemeye çalışıyorlar. Evet. Bu böyle olduğu müddetçe başarılı olma şansımız hiç olmuyor Türkiye. Ya bırak. Erkekçe yarışalım. Bu vatandaş bizim vatandaşımız değil mi? Kim gidiyorsa, kime güveniyorsa, kime inanıyorsa, kimi daha çok ya arkadaş bu dönemde bu gelsin, idare etsin diyebiliyorsa vatandaşa gitmek. Şimdi ben merak ediyorum Allah aşkına Gazi Osman Paşa'da yaşayan Kürt mevdin olayım ben. Tırnaklarımla geldim. Hangi asker beni milletvekili yapar diye? Hangi asker? Benim tanıdığım bir asker yok ki. Kim yapacak beni milletvekili? Darbeler mi yapar? Beni milletvekili bürokratlar mı yapar? Halka tepeden bakan o aydınlar mı yapar? Kimse bize selam vermiyordu bunu. O sokaktaki insan vatandaş bir milletvekili yaptı. İşte bu da demokrasi bu işte.
Evet.
En çok inandığımız şey demokrasi. Demokrasiden başka bir seçeneğimiz yok.
Tabii ki.
Ben sokağa çıktığım zaman bakın duralım şurada 5 dakika. Vallahi billahi Allah eksik etmesin, canımızı alsın göstermesin. En az 50 kişi. En az 50 kişi. Ya Mehmet Bey nasılsın, iyi misin? Kızan var kızım ya. Ama en az 50 kişi hatırımı soruyor geliyor ya üzüldük senin adına. Hayat bu devam ediyor. Ama bu insanların böyle dostça bakması, bunları bile söylemesi yani büyük mevkiler, inanın bana binlerce mevkiden daha önemli.
Tabii.
Rahşan derdi ki bana, işte Karaoğlan derdi bana, Cevit'ten sonra esmerliğimiz var ya, derdi ki ya ben sana en büyük mevkileri versem bile hiç hoşlanmıyorsun ama o halkı selamlaman, böyle elimi kaldırmıyor ben kurultaylara giderken, İşte İstanbul'da bir Karaoğlan, Ankara'da bir Karaoğlan diye anons ederlerdi ben DSP başkanıyken.
Evet.
Böyle çok başarılıydık böyle. Diler ki bu ama o haz büyük, korkunç bir zevk o. Milletin sevgisi. Allah bundan eksik etmesin. Geri kalan hikaye. Mevkiler geliyor geçiyor. Ama milletin gönlündeki yer bin yılda devam ediyor. Kim ne derse desin.
Evet, evet. Zaten yani hakkı doğruyu söylüyorsanız, doğrudan yana oluyorsanız o zaman millet bunu mutlaka eninde sonunda takdir ediyor.
Kesinlikle.
Yani o haksızlık yapma çabaları da eninde sonunda boşa çıkıyor. Yani hani öyle zahiren bir müddet başarıya ulaşmış gibi gözükseler bile o hiçbir zaman sonuca ulaşmıyor. Mutlaka bizim milletimiz eninde sonunda haklıya hakkını teslim ediyor. Dediğiniz gibi yani sizin başınıza gelen haksızlıkları da çok iyi biliyoruz takip ettiğimiz için. Aynı şeyler Adnan Bey'e de
ya binlerce insanın başına geliyor toplumda.
Uygulandı, başına
öne
geldi.
Öne çıkan kim varsa, aktif kim varsa muhakkak öyle veya böyle. Sağdan veya soldan. Ya sevmediğiniz, ya bırak beraber yaşayalım. Farklı düşünebiliriz. Biz her şeyi sizden aynı düşüncede olmaya zorunda değiliz ki. Bakın ne güzel oturuyoruz, dostluk yapıyoruz, arkadaşlık yapıyoruz. Kardeşlik yapıyoruz ama değişik düşüncedeyiz. Bu bizim zenginliğimiz. Ben sizden bir şey öğreniyorum. Adnan Bey'den bir şey öğreniyorum. O benden bir şey öğrenmeye çalışır.
Tabii.
Yani birbirimizi ama hor görmeyeceğiz. Yani benim en çok arkadaşlar nefret ettiğim şey halka tepeden bakın insanlardan nefret edin. Böyle babam da derdi ki oğlum ne kadar yükselirsen yüksel derdi o kadar alçak. Çünkü derdi alçak tarlanın suyu bol olur. Üstteki dolar aşağı akar derdi. Alçak tarlanın suyu bol olur derdi. Hep başarı kazansın. El öpmekle dil aşılır mı ya? İtibar budur yani. Ben öyle görürüm, öyle yaşadım. Ve şimdiye kadar elde ettiğimiz bu siyasi, kim duyacaktı? Osman Paşa'dan çıkmış bir adam. 20 yıl parlamentoda. Bütün bu devlere karşı. Çor gördüler, neler yazdılar benim hakkımda. Şuralar dolu çocuklar, bir görseniz. İşte şey, Anadolu çocuğu mu? Bu gaz yıkıcı Mevlüt, babası yıkıcı.
Çok güzel, gerçekten. İnsanın yani ruhuna hitap eden, toplumda birleştiriciliği yansıtan bu güzel üslubunuzun siyasilerde de olmasını halk olarak insanın gönlünden geçen doğru. Bu. Yani çünkü dediğiniz gibi yani demokrasi, Demokrat Parti de CHP'nin içinden doğdu. Tabii değil mi? Doğru. Yani o insanların zihniyetiyle, dünya görüşleriyle, insancılığıyla, vicdanıyla alakalı bir konu. Yani tabii siyasetin doğasında liderlerin birbirlerine muhalefet etmesi, birbirlerine söz söylemeleri belki alışılageldik bir şey gibi gözüküyor ama yani birleştirici bir üslup daha sağlıklı, daha verimli olmaz mı?
Ama CHP'nin içerisinde böyle benim gibi çok düşünen var. Yani bilin diye söylüyorum. Yani çok böyle bize tabii karşı çıkanlar da var ama benim gibi düşünenler de çok fazla. O, yani o bakımdan da rahat ediyorduk. Yoksa...
Ama bir şekilde etkin hale gelmesine tabii, mi müsaade edilmedi?
Hayır, şöyle. Düşün. Farklı düşünen de vardı. Olabilir ama Deniz
halka,
Bey...
Halka yansıyamadı çünkü.
Deniz Bey zamanında biz işte başlamıştık ona, biliyorsunuz. Evet, evet. Biz mesela %20'lerden yukarı doğru çıkmaya başlamıştık. İşte işte en sonki aşılım bu Eyüp'teki kutlu doğum haftasıdır. Orada tarihi bir konuşma yaptı Deniz Bey, biliyorsunuz. O çok dinli bütün bir adamdır, biliyorsunuz. Yani sabah namazlarını kılan ve orucunu tutan, hiç böyle 30-40 yıldır orucunu bir tek sektirmemiştir. Nerede olursa olsun. Böyle bir adam. Yani o da kendine göre bir inancı. Yani o da biliyordu ki biz böyle ancak açılırız, böyle büyürüz. Tabii biz özümüzü koruyacağız. Layıklık bizim tek güvencemiz. Bana göre kılık kıyafetimizin, değişik düşüncemizin, birbirimize karşı hoşgörümüzün güvencesi layıklıktır.
Dinimizi yaşamamızın da garantisi.
Layıklıktır. Mesela ben hep söylerim, ne olursa olsun, o dönemin şartları farklıydı. O dönemde neler geçirdi insanlar, nasıl yaşadı, nasıl kurdu, nasıl bu devlet kuruldu, nasıl devrimler yapıldı. Kimse bunun bu zorluklarını düşünmüyorlar.
Tabii.
Suçlamak kolay. Ama eğer şimdi biz özgürce hareket edebiliyorsak, bu parlamentoda özgürce yemin edip dünyaya böyle göğsümüzü gere gere biz Türkiye'de demokrasiyle idare ediyoruz. Türkiye'de demokrasi var diyorsan işte
Atatürk vesilesiyle.
Arkadaşları sayesinde. Evet. Mustafa Kemal ve arkadaşları.
Evet.
Herkesi sayesinde. Ama kusurlarımız olmamış mı? Olmuştur.
Yani Sayın Adnan Oktar röportajlarında sık sık da bahseder. Yobazlığa karşı Atatürk'ün gerçekten çok büyük bir mücadelesi vardı. Hakikaten. Yoksa dediğiniz gibi biz bu özgür ortamı zaten bulamazdık. Ama aynı zamanda Atatürk dindardı. Din vardır ve lazımdır.
Besmelerle açtık biz o meclisi yani. Evet.
Yani dinsiz milletlerin devamına imkan yoktur. Allah vardır, şanı büyüktür. Tabii. Her yerde konuşmaları, söyle ve demeçlerindeki yazıları. Onun dindarlığı malum ama yobazlığa ve gericiliğe karşıydı. Bizim de şimdi olduğumuz gibi aynı şekilde.
Kesin
katılıyorum. O yüzden onun oluşturduğu bu özgürlük ve demokrasi ortamını yine aynı şekilde bizim korumamız, onu yükseltmeye çalışmamız. Çünkü bu değerleri de bize veren Cenab-ı Allah. Dinde zorlama yoktur diyor ayet-i kerimede. Tabii. Şeytanın Allah'a sınırım. Hiç kimse hiçbir insanı ne psikolojik bir baskı altına, ne fiziki bir baskı altına yönlendirmeye, üzerinde bir etki oluşturmaya, baskı kurma mümkün değil.
Tabii, hakkı yok, yetkisi tabii. Yok.
İslam dini kadar özgür bir din de yok.
Tabii, tabii,
bakın
tabii.
Ne kadar özgürüz. Yani bu İslam dini bu kadar özgür bir din. Yaparsın yapmasın ama bunu kimseye yap da demiyoruz.
O kişiyle
o Allah'ın kulun arasında. Senin aranda bedelini ödersin. Bir borçtan kurtulma gibidir o. Ya alırsın hırsını.
Sizin biraz önce o söylediğiniz konu gerçekten ama çok önemli bakanım. Yani Atatürk'ü belli bir kesin bir dönem dinsiz gibi tanıtıp hem belli insanlarda Atatürk düşmanlığı meydana getirdiler. Bir dinsiz kesimde hani kendilerini sanki gerçek Atatürkçü gibi lanse etti. Halbuki bu külliyen yanlış bir şey. Yani Atatürk yobazlığa karşı, yobazlık zaten dinin en büyük düşmanı.
Doğru, kesin.
Yani dolayısıyla Atatürk dinin özgürce yaşanmasına, ortam sağlamasına vesile oldu.
Bu Diyanet'in kurulmasının altındaki neden bu.
Tabii.
dinini
doğru,
devletin Kur'an'a doğru göre öğretilsin evet, diye kurulmuş. Şöyle. Yoksa bu kadar din adamlığı, bu kadar böyle camiler biliyorsunuz. Bütün Türkiye'ye bir demir ağlar gibi örmüşüz yani.
Tabii.
Dini de örmüşüz yani. Niye? Sağlıklı anlatsınlar diye.
Tabii.
Yobazlıktan kurtulsun. İnsanlar dinini doğru dürüst öğrensin diye anlatılmış. Biz bunları unutuyoruz şimdi. Tabii. O dönemde ne kadar zorluklar çekmiş bu insanlar. Şimdi vuruna bağlıyor. Suçlayalım. Tabii. Bu Özal'la da böyle. Özal derdi ki, biz Türk Cumhuriyetlerinde beraberdik 9 gün. Hemşerim derdi ki, hemşerim derdi ya. Dönünce derdi, dinde reform yapacağız inşallah. Bir parti kuracağız derdi. Siyaset ödemeyi düşünüyordu o zamanlar. Hmm. Türk Cumhuriyetlerinde beraberdik. Hmm. Cumhurbaşkanıydı ya. Yani çok severim Mesut abi de. Hatırlarsınız.
Tansu abi.
Özal Cumhurbaşkanı'ndan tekrar böyle ülkesi için. Adam yanım tutuşuyordu ya. Derdi ki, eğer biz bu dini böyle, çünkü dini çok kötü, kuralsız gösteriyorlar, acımasız gösteriyorlar. Din yapmak zor, namaz kılmak zor, abdest almak zor, efendim söyleyip oruç tutmak zor, işte hacı, ya ne zoru? Herkesin kendi ibadet şekli var. Bunu derdi, biz topluma rahat anlatacağız. Ve böyle derdi, önünü keseceğiz derdi. Ömrü yetmedi.
Evet, Türk Cumhuriyetlerine Cumhurbaşkanı iken beraber gittiniz. Şimdi Atatürk'ün de, yani Türk Birliği'ni görüyorum, ona inanıyorum sözleri vardır. Yani doğru. Soydaşlarımızın, dindaşlarımızın
su,
hep beraber
sulh diye bütün dünyanın birliğini, beraberliğini isteyen.
İsteyen
herkes ama kendi topraklarında özgürce yaşamasını isteyen. Bir dünya çapında bir devlet adamı.
Evet.
Öyle enteresan bir şey. Biz baş tacı yapmamız gerekirken şimdi bakıyoruz ki yavaş yavaş sömürmeye, kemirmeye başladık.
Zaten Sayın Bakanım şu anda da Türkiye'nin en büyük ihtiyacı Atatürk'ün anlattığı modeldeki bir Türk Birliği değil mi? Yani herkesin kendi içinde özgür olduğu, kendi yönetiminin kendi başında olduğu ama güçlü bir birlik. Hem zaten Türkiye devletleri kapsayan, bütün Müslüman ülkeleri kapsayan, hatta Türk Müslüman olmayıp ama bu birliğin şefkatinden, merhametinden, adaletinden yararlanmak isteyen bütün ülkeleri kapsayan bir beraberlik. Bu kurulmadığı sürece de sanki hiçbir kargaşa bitecekmiş gibi durmuyor. Yani bizim inancımız bu.
Bilmiyorum, bizim rejimimiz, yani biz mesela dünyada Müslüman olup da laik rejimle yaşayan en derdikerden bir tanesi
evet. Biz.
Bakın şöyle, Orta Doğu'ya bakın. Hep kan gölünde. İran'ından, Irak'ından, Suriye'sinden, bir alın böyle Müslüman ülkelere bir bakın yani. Hepsi böyle bir kargaşa, bir kavga içerisinde. Ama bu Atatürk'ün getirdiği bu laiklik rejimi, bizim içimizdeki, bu devrimlerdeki o laiklik maddesi, bizim barış güvencemiz. Hani devrimcilik önemli, milliyetçilik önemli, efendim söyleyeyim sana işte cumhuriyetçilik önemli, bütün maddeleri altı tane okumuzun hepsi önemli ama o bir tanesi var ki o laiklik, bana göre her şeyin güvencesi. Kılık kıyafetinde, hukukunda, devriminde, yoksulluğunda, işte rejiminde, dininde her şeyin güvencesi bu. Diyor ki o iş başka, bu iş başka. Herkes birbirine saygı duyacak, birbirine özgürlükler buraya kadar gelecek. Bunu dünyada da sağlayabilirsek, İslam ülkelerinde de sağlayabilirsek,
evet.
Orta Doğu'da da sağlayabilirsek. Ve o zaman başarılı oluruz.
İnşallah.
Diye düşünüyoruz. Yurtta sulh, cihanda sulh. İşte bu da gene.
Evet. Zaten
toprak bütünlüğüne karışmadan herkesin özgürce
yaşadığı.
Başka ülkelerde de bizim rejimimiz çok iyi. Oralarda da böyle rejimler olsun. Düşüncesinde bir devlet adamıydı. Dünya lideriydi ama hükümetini
Bilen biliyor inşallah.
Doğru.
Zaten bizim, siz de yani mutlaka daha iyi bilirsiniz, zaten dinimizin özünde anlatılan zaten en güzel laiklik. Doğru. Bir kere dinde zorlama yok.
Yok.
Hristiyana saygı duyacaksın, Museviye saygı duyacaksın, onların inançlarına saygı duyacaksın. Ateiste inanmayana bile, yani sonuçta sen gidip de onu zorlamayacaksın, doğru. Onu da özgür bırakacaksın. Birisi dinini yaşamak istiyorsa özgürce yaşayabilecek, yaşamak istemeyene de kimse baskı yapmayacak. İşte bundan daha güzel bir laiklik tanımı var mı? Yani zaten Kur'an-ı Kerim'in insanlara öğrettiği din bu. Bunu zaten dünyada dediğiniz gibi doğrusuna en yakın uygulayan ülke Türkiye. Yani bizim çok ciddi burada örnek olmamız lazım. Zaten o hani bir anlamda Osmanlı'dan gelen o sahiplenme kültürünü gerçek anlamda biz ortaya koyarsak, şu anda zaten karma karışık olan o ülkeler mutlaka Türkiye'yi doğru. Kendileri bir örnek olarak doğru. Alacaktır. Ancak doğru. Bu şekilde zaten oradaki kargaşa zulüm biter. Yoksa nasıl
doğru
bitecek?
Söylüyorsun.
Zaten hep birileri karıştırmak istiyor.
Doğru söz. Bir de tabii bizim arkadaşlar, biz de böyle çok bilmişler var. Yani her konuda çok biliyoruz biz. Yani bir din konusu oluyor, binlerce hoca çıkıyor. Fetvalar veriliyor. Yani bu, evet, kesindir. Ya herkesin kendine göre bir branş çalışması vardır, branşı vardır. Uzmanlık alanı vardır, uzmanlık dalı vardır. Yani demek istiyorum, biz Türkiye'de de biraz böyle çok çabuk atlayan, ön plana çıkma, ele bir de şeyleri de çok seviyoruz biz. Kameraları çok seviyoruz. Bir kamera uzattıkları zaman birisine böyle önde hemen hep buluyoruz. Her şeyi anlatalım. Ya kardeşim, bildiğin konuyu anlat. Doğru, ama maalesef doğru. Bir kamera gördüğü zaman dönerler. Parlamentoda çok gördüğüm için bunları bilirim. Her konuda adam hayatında bir kere maça gitmemiş. Kalkıp maç hakkında yorumlar yapıyor. Spor adamları hakkında filan.
Ama bu dediğiniz de çok doğru. Mesela Sayın Adnan Oktar hocamız da mesela programlarında yine çok önemli vurguladığı konulardan biri bu. İşte sürekli sorular geliyor. Soruların bir kısmı mesela fıkhi konularla ilgili oluyor. Mesela onlara hiç cevap vermez. Yani onları kaynaklarından bakın der ve hep iman hakikatlerinin önemini vurgular. Çünkü önemli olan bir insanın önce imanının tahsis edilmesi. Bir insan Allah'ın varlığına, birliğine inanıyorsa,
doğru,
ahiretin varlığına inanıyorsa zaten Kur'an-ı Kerim ortada. Dini nasıl yaşayacağını, neler yapacağını oradan da öğrenebilir. Yüzyıllardan beri gelen kaynaklar var. İbadetlerin nasıl yapılacağı ile ilgili. Açar okur öğrenir. Ama zaten imanı zayıf olan, iman zarfiyeti yaşayan bir insana namaz kıl demenin, oruç tut demenin veya ibadetleri nasıl uygulayacağını şeklinden bahsetmenin zaten bir faydası yok ya. Onun için mesela onun hep bütün programlarında, kitaplarında, internet sitelerinde ana vurguladığı şey imanı tahsis etmeye yönelik iman hakikatlerinin anlatılması. Zaten gerçek olan yaratılışa ait bilgilerin aktarılması, ahiretin varlığıyla ilgili insanların imanının güçlenmesine vesile olmaya yönelik bilgiler. Bunlar oluştuktan sonra zaten adam vicdanlı olur. Vicdanlı insan zaten ferasetiyle de doğru yanlışı birbirinden ayırt eder. Zaten ölçü olarak da Kur'an yeter.
Doğru. Ama işte bunları biz de mesela okumuyoruz hiç. Biz de izlemiyoruz. Yani burada da bizde çok eksiklikler var. Bu böyle derinlemesine oturup işte sohbetler edelim. Ya bunlar nereye çekiyor gidiyor. Hep bize yüzeysel bakıyoruz bu din konusuna bilhassa. Yani sadece bir insanla yaşamıyla ilgili falan böyle. Hem bana göre Fethullah Hoca'yı da izlemek lazım. Bunun göre başka tam tersi görüşleri de oturup izlemek lazım. Yani toplum bunları böyle izlediği müddetçe. Gerçi televizyonlar sağ olsun bu çok kanallar çıkıyor uzun uzun. Şimdi herkes her yeri izleyebiliyor. O zaman daha çok bilgi sahibi olup mütalaa etme şansı doğuyor.
Evet.
Yani biraz önce söylediğinize kesin katılıyorum yani.
Evet. Şu yani an. Zaten yani ülkemizde, bölgemizde yani birlikte hareket etmek, aynı havayı soluyoruz. Aynı topraklardayız. İnançlarımız aynı. Yani düşünceler farklı olabilir ama yani bir olduğumuz konu çok olduğu için yani hem ülke içinde hem bölge içinde birlik bizi huzura, barışa götüreceği aşikar. Yani o nedenle özellikle mesela bölgede bir birlik söz konusu olduğunda terörün kalmayacağı aşikar. Yani terörü besleyen şeylerin yok edileceği, terörün yani suyun tuzun suyla erimesi gibi eriyip gideceği. Bu terör ve suni ayrılıklar, sağ sol mezhep farklılıkları hep suni olarak ortaya getirilmiş, bölmeye çalışılmış, güçsüzleştirmeye çalışılmış ülke. Biz şimdi güçlü ve birlik olması için Türk-Kürt kardeşliği, kardeşiz hepimiz. Her ortak noktalarımız çok. Zaten 1000 senedir birlikte beraberiz. Bu yanlış bir ayrışma. Terör apayrı bir olay. Ona birlikte beraber çözümler getirmeliyiz. Özellikle kültürel çözümler getirmeliyiz ve eğitimle bunun bu yönünde güçlendirmeliyiz. O terörün fikri neyse o fikrinin yanlışlığını anlatmalıyız diye düşünüyoruz.
Yani tabii böyle Kıbrıs çıkarmasını da bu 74'te falan biliyorsunuz 73'te Diyarbakır'da askerlik şubesinin önü 7-8 kilometre 10 kilometre kuyruklar varmış. Oradaki Kürt delikanlılar Kıbrıs'a savaşa gitmek için. Biz etle tırnak gibi değiliz ki. Etle et gibiyiz.
İnşallah.
Yani etle tırnak birbirine ayrı. Kız almışız, kız vermişiz. Benim babaannem Kürt. Yani böyle Türkiye'yi karıştırmak için biz, ama biz bir mozaikiz. Ben mesela Türkiye'deki yaşayan insanları şu domates salatasına benzetiyorum. Domates salatası çok güzel bir meyve. Şey yemek. alıp yiyorsun salata. Hı. Ama mesela canın salatalık yemek istediği zaman çatalla tutarsan salatalığı da yersin. Çünkü o asimile olmamıştır, özünü kaybetmemiştir. Domates yemek istersen tek domates de alsan domates de yiyorsun. Ama beraber de yiyorsun. Biz beraber yaşamasını bilen evet. insanlarız biz. Birbirimize asimile etmeden. Çerkezi Çerkez, Kürdü Kürt, Boşnağı Boşnağı, Lazı Laz, Arnavut Arnavut beraber yaşayacağız. Ama ayrı ayrı da adam ben Çerkezim diyebilmeli, ben Kürdüm diyebilmeli.
Tabii.
O onun en onurlu göğsünü geze geze Aleviyim diyebilmeli, ben Sünniyim, evet. ben Hanefiyim. İşte bütün mezhebini, dinini, ırkını, kökenini özgürce söyleyebilmeli.
Tabii ki.
Ve bundan büyük zevk almalıyız. Yani ya benim bir Kürt arkadaşım, Yahudi arkadaşım, Ermeni arkadaşım var diyebilmeli insanlar. Evet. Yani ne kadar güzel bir şey bu. Bu bir zenginliktir. Yani bana göre en büyük zenginlik. Gerçekten söylüyorum bunu. Yani böyle insan hoşuna gider. Ya ulan Hristiyan arkadaşım var benim mesela. Gittiğim zaman İspanya'da, İtalya'da bir Katolik arkadaşım var. Böyleydik biz. Böyle büyüdük. Biz Alevi Sünni Kürt'lük bilmezdik hiç. Sonradan yeni yeni böyle son dönem bizim gençlik yıllarımızda çıktı bunlar biliyorsunuz. Biz beraber yaşıyorduk Boşnaklarla. Ben Boşnakça bilirim. Yani şarkılarını bilirim, türkülerini bilirim. Bosna'ya ilk ben gittim. Biliyorsunuz. Yani o katliamda Deniz Baykal'ı götürdüm, Anadolu Ajansı'nı götürdüm. Sonra bana plaket verdiler. Böyle bir garip bir gezi. Maaşımı kestiler. Oraya bıraktım diye içeri geri. Bir iki maaşım. Ondan sonra da plaket verdiler. Biz böyle yaşadık. Yani böyle oluyor bu işte. Yani benim babam çok genç öldü. Çok üzülüyordum ben böyle. Milletvekili olduğumu göremedi. Görse bin yıl daha yaşardı.
Dedi ki, Allah rahmet eylesin.
Hepimizin, sizler de inşallah sağdır babalarınız. Evet, Allah uzun ömürler versin. Evet, ailemize. Derdi ki hiç üzülme ben dolu dolu yaşadım. Yani benim milletvekilimle çocuklar, bakanlığımla dolu dolu geçti böyle. Sanki bin yıl gibi yapmış gibi. Her şeyde her şeyin bir hareket. Kısa dönem bakanlık yaptım. O Kardak krizi hatırlarsınız. O feribot, Çeçenlerin feribotu kaçırması filan böyle o teröristler yardımcı olmaya çalıştık o Çeçenlere. Ya arkadaşlar işte bırakın demişim. Ben ya terk edin işte bu silahı bırakın filan bırakın dedik. Hani gemiyi kaçırmışlar diye hatırlarsınız.
Evet, hatırlıyorum.
Önümüzdeki dönem var mı bir planlar, projeler?
Yani bazı zaman diyorum ki biraz dinlenelim. Böyle her işte bir hayır
bence,
vardır.
Bence dinlenmeyin.
Her işte bir hayır vardır diyoruz.
Mutlaka hayır vardır evet. Ama bu daha iyi şeylere vesile olur.
Tayyip Erdoğan 9 gün biliyorsun milletvekili seçildi. Sonra düştü milletvekilliğinden. Adam kaybetti, çok üzülmüştür. Onda da bir hayır vardı var, demiş. Tabii. Geldi Büyükşehir Belediye Başkanı oldu, sonra başbakan oldu.
Evet,
rahmetli Özal İzmir'de hatırlarsınız milletvekili seçilecek diye Saadet Partisi'nin listesinden veto yedi. Milletvekili olsaydı sıradan bir milletvekili olacaktı. Geldi başbakan oldu, cumhurbaşkanı oldu. Yani evet. Ben de diyorum ki bunda da bir hayır vardır.
Mutlaka hayır vardır bunda inşallah.
Bunda da bir hayır vardır diyorum. Arkadaşlar böyle uygun gördüler ki mesela ben son dönem Kemal Bey'e gittim. Dedim ki efendim böyle bir şey varsa ben alıyorum. Yok yok Mehmet Bey dedi rica ederim. Siz dedi yani olur mu öyle şey dedi yani. Yoksa ne olacak? Ben Deniz Bey'in yanında dik dururum. Ben siyasette vefayı biraz önce söylediniz. Ben evet. vefa mezunuyum biliyorsunuz.
Evet.
Ama her şeyde bu bak. Sizin de vefanız çok önemli. Siz de çok vefalısınız. Yani evet. iyi kötü tanıyorum. Yıllarda evet. çok yakın görüşmesek evet. bile.
Doğru.
Televizyondan görüyorum, izliyorum.
22 Adnan Bey'in yanında görüyorum filan.
Çocuklar çok saygı duyuyorlar size toplum. Bakın bunu inanın samimi olarak söylüyorum. Ya bir adam iyi gününde ben Deniz Bey'le 20 yıl beraber olmuşum. 17-18 yıl. Şimdi adam başına bir şey gelmiş. Ben milletvekili için bırakacağım. Dedim ki ya Deniz Bey'in dostluğu bana 1000 tane milletvekilinden daha önemli kardeşim. Ya öyle bir şey olur mu? Biz beraber çalışmışız. Yılmaz Ateş'te ikimiz kaldık. Yani. Vefa o kadar çok önemli.
Çok önemli. Çok
ben buradaki önemli. Belediye başkanlarının hepsinde benim imzam var. İnsanlar yaptıkları kötülüklerden sorumlu olurlar ya. Bak hadis-i şerifte varmış. İnsanlar yaptıkları iyiliklerden de iyiliklerin sonucundan da sorumlu olurlar. Ben sizi il başkanı yaparım. Bir mevkiye getiririm. Fakat siz o mevkiye geldikten sonra yanınızdaki arkadaşları ezersiniz. Onlara zulmedersiniz. Zalimlik yaparsınız. Ve onların da ahları bana gelir. Farkında değilim. İyilik yapıyorum. Herkes diyor ki ne güzel bir şey yaptın. Getirdim birisini il başkanı yaptı. Ama o il başkanı veyahut da milletvekili yaptı. Belediye başkanı. Ama milletvekili belediye olduktan sonra, mevki aldıktan sonra yanındakilerine zulmediyor. Ve onların çektiği acılardan da sen sorumlusun.
İnşallah iyi niyetle yaptığınız ama, bir şey.
Ama bu çok önemli diye bir arkadaş söyledi bana bunu. Dedi ki sen şu arkadaşlara çok iyilik yaptın dedi. Bak onlar bize zulmediydi dedi. Bizim bu acımızdan da sen sorumlusun başkan dedi bana bir tanesi. Vallahi bunu bilmiyorum dedim, bunu da öğrendim. Ama kavun değil ki koklayasın dediğin gibi yani.
Siz iyi niyetle yapılmış
ama bir şey. Ama hepimizin hayatında yok mu böyle bir şey? Sizin çok iyilik yaptığınız birisi size ihanet etmedi mi?
Etmez
mi? Veyahut da ya şu bir mevkiye getiriyorsunuz. Yöneticilerden bir bakıyorsun arkada alt kadrodakiler. Abi bizi azarlıyor, kovuyor, dövüyor, sövüyor. E bu da bir şey. Yani farkında değilse hayat mı devam ediyor? Ama bu da çok önemli bir şey. Evet. Onun için yani
sizin bu yaklaşımınız, bu iyi niyetiniz böyle birleştirici, sevgi dolu, şefkat dolu tavrınız olduğu sürece Allah'ın izniyle her şey hayır olur.
Vallahi her şey
hepsi daha iyiye gider.
Ama bir de şey tabii.
Kesinlikle inanıyorum.
Hayatı da seviyoruz tabii. Çocuklar bu arada yani maçlara da gidiyoruz, oynuyoruz da sporda yapıyoruz. Gerçi 5-6 aydır yapamıyorum ama yani
formdasınız.
Evet, evet. Bakalım.
Şimdi biliyorsunuz torun da bekliyoruz.
Hay maşallah.
Yani inşallah bir kız torunumuz olacak işte. Biliyorsun Gökhan'la Selen.
Evet.
Böyle işte diyor üstte gazeteler yazıyor hemen böyle şimdi biliyorsun damat biliyorsunuz müzikle uğraşıyor.
Evet.
Diyor ki torun siyasetçi mi olacak sanatçı mı olacak? Hemen onu bile hemen koymuşlar. Yani hayat işte böyle bunlar da güzel tarafları renkli
evet,
tarafları.
Tabii ki.
Her şey kötü değil her şey şey değil Türkiye. Ben umutluyum Türkiye'nin geleceğinden hiç endişe etmiyorum. Yani Türkiye'de çok yetişmiş insanlar var. Yani bizim insanlarımız çok becerikli. Yeter ki bunları fırsat tanıyalım.
Evet.
Yani bir mevkilere getirelim. Hep ömür boyu bu koltuklar bizim koltuğumuz değil ki. Sıkı sıkı sarılalım böyle ama bu değişikliği yaparken yani dengeli yapalım. Yani birdenbire diyelim Adnan Bey'e tepsin. Hepinizi bir alıp başkası getirin değil mi? Dengeli dengeli. 50 tane orada yaşlanan gider. İşi biten başka bir göreve gelir. İnsan harcamaktan. Bu siyasette de böyledir. Birdenbire bunları hep alalım, hurda bunları getirin. Veyahut da öbürünü yok edelim. Siyaset adamı, bilim adamı, ilim adamı Türkiye'de zor yetişiyor.
Tabii.
Biz de öğütüyoruz. Makine gibi, çok çabuk öğütüyoruz.
Tecrübeye de mutlaka saygı duymak.
Çok ihtiyaç var. Tabii. Gençliğe de ihtiyaç var. Tecrübeye de ihtiyaç var. İkisi beraber olursa başarılı olur. Yani bu geçişi çok sağlıklı yapabilirsek biz, Türkiye'nin önü bana göre çok açık.
İnşallah.
Açık. Çok açık. Evet. Önümüz evet. Aydınlık inşallah.
İnşallah.
Hem aydınlık bir nesil yetişiyor.
İnşallah.
Hem de Türkiye'nin de önü aydınlık Allah'ın izniyle.
Güzel günler göreceğiz.
Evet, i̇nşallah.
Güneşli günler göreceğiz. Nazım'ın dediği gibi.
Evet, inşallah.
Efendim bizi konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Programımıza katıldığınız için çok güzel bir sohbet oldu.
Değil mi? Böyle
biz çok
keyif aldık. Evet, ben de
aynen.
Sizden
biz
de
çok keyif aldık.
Bilgilendim de böyle.
Estağfurullah.
Estağfurullah.
İnşallah.
Efendim. A9 ekranlarında hayata dair programımızın sonuna geldik. Sayın Mehmet Sevigen konuğumuzdu. Yeni bir programda görüşmek üzere. Hayırlı günler efendim.